adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte birlikteliğimiz başladı. 14.55'e dek sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Nuri Göktaş'la birlikte spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de beğeneceğinizi umduğumuz bir program hazırlamaya çalıştık. Siz sevgili Hayatın Sesleri programı dinleyicileri için. Evet, sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan arayabilirsiniz Hayatın Sesleri programını. Program yapımcısı arkadaşlarımdan sevgili Özlem Yalçın telefonlarınızı bekliyor telefonumuzun başında. Facebook ve Twitter üzerinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hayatın Sesleri biliyorsunuz programımızın adı. Hayatın Sesleri diyerek de ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de hatırlatayım. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz, haftanın başından beri yarışmamız var. Bugün sonlandıracağız artık yarışmamızı. O kadar güzel cümleler geliyor ki radyo ile ilgili. Haftanın teması biliyorsunuz radyoydu bu hafta. Pazartesi gününden beri radyo sizler için ne ifade ediyor diye sormuş. Benim için radyo diye başlayan cümleleriniz gerçekten muhteşem. Bunların birkaçını programımızın sonlarında paylaşacağız siz sevgili dinleyicilerimizle. Ve bizlere ulaşan dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada kurumumuz sanatçılarından birinin yine siz sevgili dinleyicilerimiz için hazırladığı çok güzel, çok özel o altyapılı CD'lerinden birini sizlere göndereceğiz. Çekeceğimiz kurada bakalım hangi dinleyicimiz kazanacak, bunu daha sonra belirleyeceğiz. Evet, konularımıza geçmeden önce bir müzik diyelim. Müzikten sonra Hayatın Sesleri'nin sohbeti başlayacak.
İyisi mi sen, kalk geç karşıma, aç gönlünü, dön gel yavaşça. Ben sensiz yanan bir ateştim, söndüm zamanla.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve Hayatın Sesleri'nin ilk konuğuna merhaba demek istiyoruz. Biraz uzaklara uzanacağız, Belçika'ya, Brüksel'e uzanacağız. Bin Fikir Sanat Yönetmeni Sayın Erdinç Utku var telefon hattımızda. Sayın Utku, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, hoş bulduk. Çok güzel bir isminiz var, Hayatın Sesleri. Biz de Belçika'da toplumun çok farklı seslerini bir arada toplayan oluşumuz. Adımız da o yüzden Bin Fikir. Biz de Belçika'daki hayatın farklı sesleriyiz aslında.
Evet, çok güzel. Biz de hayatın tüm seslerini dinleyicilerimizle paylaşmak bizim de amacımız. Siz de onun için telefon konuğumuz oldunuz bugün. Teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi Belçika'da yaşayan Türk çocuklarına yönelik bir çalışmanız var. Pasif ya da aktif şekilde sanata katılımlarını sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Eğitim Müşavirliği ile işbirliği içerisinde bir çocuk tiyatrosu açıldı Brüksel'de. Biz bununla ilgili bilgiler almak istiyoruz. Geleceğin tiyatrocuları çalışmalarına başladı mı diye sormak istiyorum. Ancak bu sorudan önce isterseniz Bin Fikir'in tanıtılmasıyla başlayalım. Ne zaman, nasıl başladı Bin Fikir çalışmalarına? Amacınız neydi yola çıkarken?
Çok uzun bir öyküsü var ama ben kısaca özetlemeye çalışayım.
Evet, lütfen.
Biz Belçika'da yaşayan Türkler olarak ana dilin önemini ve ülkede olup bitenlerden haberdar olmanın da önemini kavrayan insanlarız. Genelde toplumumuzun Türkiye ile ana vatanla kaçınılmaz bir şekilde çok ilgilendiklerini, ki bunun normal olduğunu biliyoruz ama sadece Türkiye ile ilgilendiklerini genellikle görünce içinde bulunduğumuz toplumda ne olup bittiğini de yansıtmak için bir Belçika haberlerine ve Belçika'daki Türk toplumunun yaşamından haberlere dönük bir yayın organının kaçınılmaz olduğunu düşündük ve Belçika'da yaşayan sanatçı, entelektüel, gazeteci ve bu konuya ilgili burada yetişmiş gençler 20 kadar kişi bir araya geldi. Bir yayın organı oluşturmak istedi ve toplumun tüm kesimini de kavrayabilmek ve hepsine hitap edebilmek için, yani kendimiz yazıp kendimizi okumamak için de adını Bin Fikir koyduk ve toplumun tüm renklerine gazetemizde yer veriyoruz ve her görüşten köşe yazarımız var gazetede. Daha sonra gazete eksikliğin sadece düzgün bir gazete olmadığını gördük. Kültür sanat yaşamında da bazı eksikliklerimiz olduğunu fark edince elimizden geldiğince çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diye ilk olarak buradaki yaşamdan yola çıkarak çocuklara bir tiyatro oyunu yazalım. Buradaki yaşamı ve ana dille ve ana vatanla bağını da koparmadan yüzünü Belçika'daki yaşama döndürecek bir oyun yapalım dedik. Sen Nikola, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen Kız diye bir oyun yazdık ve bunu çocuklarla ve gençlerle birlikte oynadık. İlk olarak 98 yılında başladıydı.
Evet.
2008 yılında başladı.
Herkes için sanat diyerek yola çıktı aslında Bin Fikir, değil evet. mi? Ve geleceğin tiyatrocuları çalışmalarına başlamış oldu böylece. Ne zamandan beri çocuklara bu konuda eğitimler veriyorsunuz?
Bu seneki çalışmalarımız Ekim başında başladı. Eğitim müşavirliğinden pedagojik deneyimi olan tiyatro drama eğitmeni arkadaşımız Ayhan Kaplan Bey'le ben de genel koordinasyonun sanat koordinasyonunu yapıyorum tiyatro yönetmen olarak 20 tane çocukla başladık. Anneler babalar çocuklardan çok daha heyecanlıydı ve o kadar sevdiler ki artık anneler babalar çocuklara tiyatroyu ödül olarak sunuyorlar. Eğer ödevlerini yaparsan tiyatroya götüreceğim yoksa götürmeyeceğim diye tehdit eden anne babalara da rastlanıyor. Yani zorla gelinen bir yer değil, koşarak gelinen bir çalışma oluyor pazar günleri. Ve bu da bizi mutlu ediyor. Yani
ne güzel, amacınıza ulaşmış oluyorsunuz böylece.
Ulaşmış oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken o birlikte çocuklarla oyun çıkarmak. O konuda da çok güzel bir oyun hazırladık. Minik Küçük Prenses'in yolculuğu diye masallardan yola çıkan, masalımsı, biraz da masallara isyan eden, çocukların yaratıcılığını ortaya koyan bir oyunu sahnelemek üzere 11 Ocak'ta tekrardan, çünkü tatil nedeniyle burada Noel tatili nedeniyle 2 hafta ara vermiştik çalışmalarımıza. Bu pazar tekrardan başlıyoruz. Rolleri de dağıtacağız. 23 Nisan'a ilk küçük gösterimizi yetiştireceğiz. Mayıs ayında da büyük gösterimiz sahnelenecek.
Çok güzel. Evet, şimdi
diğer babalara ve diğer tiyatro severlere.
Evet, şimdi tiyatronun kişilik gelişimi, sosyalleşmedeki, öğrenmedeki önemi çok büyük tabii ki. Özellikle dili geliştirmedeki, dili öğrenmedeki ve korumadaki önemi çok büyük. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu anlamda oradaki katılım ve sizin düşünceleriniz neler?
Şimdi anne babalar bize anlatıyorlar, işte fazla da olmadı. 2-3 aylık bir deneyimleri var. Çocuklardaki değişimi, kendine güveni görüyorlar. Bazı çocuklar artık sınıflarında parmak kaldıramazken, bildikleri halde cevap vermeye cesaret edemezken, hatta birisi söyledi geçen, bilmediği halde bile ortaya atılacak kadar ileri kendine güveni olan minikler oldu. Çok güzel, sevimli bir ekibimiz var. Dil öğrenimleri gelişiyor. Türkçe'ye hakimiyetleri yavaş yavaş, tabii birdenbire olacak bir şey değil. Sahneye çıkınca çok daha fazla kendilerine güvenecekler. Bunu biz önceki deneyimlerimizde gördük. Ondan sonra da ilan yapmamıza bile gerek kalmıyor. Örneğin gelecek yıl çalışmaya başladığımızda artık 20 ile sınırladık çünkü biz katılımı. İkinci sınıf, üçüncü sınıf ya da başka yerlerde çalışma yapmak zorunda kalacağımızı düşünüyoruz. Çünkü komşusunun çocuğunda Türkçe ilerlemesini, kendine güven ilerlemesini gören diğer Türkler hemen nerede öğrendi Türkçeyi, nerede Türkçe dersi alıyor diye soruyorlar.
Çok
halbuki
güzel.
Çocuklara biz Türkçe dersi vermiyoruz.
Çok güzel. Ama tabii ki tiyatronun özünde bu var. Peki yabancıların da oyunları izlemesi için örneğin bir üst yazı gibi bir şey gerçekleştirebiliyor musunuz acaba?
Biz oyunlarımızın, çocuklarla ilgili oyunlarımızın tümünü Brüksel'de olduğumuz için çok daha zor tabii bizim için. Evet. İki dilde, Fransızca ve Flamanca üst yazılı olarak yaptık. Hı hı. Az sayıda da olsa Belçikalılardan katılım oldu. Bazen Belçikalılarla da proje yapıyoruz, gençlerle, Flamanlarla birlikte. Ortak evet. Oyun projelerimiz falan oldu. Ama çocuklara dönük projelerimizi üst yazılı bir şekilde iki dilde yapıyoruz.
Evet. Peki Türkiye'den destek veren tiyatrodan önemli isimler de var mı?
En önemlisi çok değerli hocamız, tiyatronun çınarı. 2 yıl önce kaybettiğimiz Erol Günaydın'dı.
Evet, gelmişti oraya değil mi?
Evet. İlk oyunumuzda geldi. Meddah kısmı vardı. Çocuklara meddahı öğretmek için meddah canlandırıyorduk. Hı hı. Geleneksel Türk tiyatrosunun orta oyununu ve meddahı anlattı. 2 yıl üst üste geldi ve tüm Belçika'da turlayıp Belçika'yı adım adım karışlayıp amatör tiyatroculara tiyatroyu anlattırdı, sevdirdi. Hatta Benim Tiyatrom diye çıktığı televizyon programlarında bizim tiyatromuz var Belçika'da, Bin Fikir diye anlattı, sahiplendi. Biz de onu hiç unutmuyoruz zaten, ölüm yıl dönümünü anan, mezarına giden, onu sürekli zinde tutan anısını yine bizleriz ve Mart ayında yapacağımız, 4. kez düzenleyeceğimiz sahnede çeşitlilik festivalini de hocamızın anısını adıyoruz.
Evet, o festival zamanında da yine gösteriyi sahneleyeceğiniz zamanda biz sizinle yine bağlantılar kurup dinleyicilerimizle bunları paylaşmak istiyoruz. Bugün için, bugünkü değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz Sayın Erdinç Utku.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Hayatın tüm seslerini ve renklerini dinleyicilerinize duyururken size de başarılar diliyorum. Pek de kolay değil yaptığınız iş. Teşekkür ediyoruz Bin Fikir adına.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Brüksel'den konuğumuz Bin Fikir Sanat Yönetmeni Sayın Erdinç Utku'ydu. Tekrar teşekkür ederken hayatın seslerine, stüdyomuza müzikle dönüyoruz. Thank you.
gözleri dalmış uzaklara, dargın gibisin insanlara. Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara, tozlu çapraşı yollara. Geçerken yanından o an tanımadın beni, hatırlamadın bile belki ismimi. Ben de değiştim sevgilim, en az senin kadar. İnan ki her yaşın bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği.
Tarihte bu hafta. 7 saatlerimiz 15.23'ü gösteriyor ve araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı'yla birlikteyiz yine bu haftada. Duydular jingle'ımızı tarihte bu hafta. Bakalım tarihin tozlu sayfalarına neler yaşanmış bu hafta Sayın İstemihan Varışlı.
Nilgün Hanım, 8 Ocak 1945'te yeni İskenderun iskelesi hizmete açılmış. İskenderun sadece bizim için değil, Doğu Akdeniz'in de önemli limanlarından biri. Tabii 1945, İkinci Dünya Savaşı'nın dünyayı kasıp kavurduğu, artık sonuna yaklaştığı dönem. Hı hı. Ve Doğu Akdeniz çok hareketlidir. Doğu Akdeniz hareketlidir. Türkiye'nin dört bir tarafında da savaş aslında kaynayan bir kazandır. Biz tarafsız bir ülke olarak o dönemi geçiriyoruz ama tarafların ikisi de kendi tarafında harbe girelim, girmeyeceksek en azından bari karşı tarafa yanaşmayalım diye uğraşıyorlar.
Evet.
O nedenle Türkiye'nin çevresindeki bu yangından zaman zaman Türkiye'ye bazı sıçan kıvılcımlar da olur. Bunların hepsi kötü şeyler de değil. Ben bir 7-8 yıl kadar evvel emekli bir deniz albayla bir mülakat yapmıştım. Müsaade ederseniz oradan okumak istiyorum. Bu da İskenderun'dan biraz bu tarafta Mersin'le ilgili. Bu arada harp dolayısıyla Kuleli Askeri Lisesi mesela Konya'ya nakledilir savaş döneminde. Hmm. Deniz Harp Okulu'nda o zaman Mersin'deki bir süvari kışlasına naklediyorlar güvenlik sebebiyle. Ola ki harbe bir şekilde girilirse İstanbul mutlaka bombardıman altında kalacaktır diye. Fahir Saydam'ın anılarından aktarıyorum. Sonra Mersin'e gittik. 10 ay kaldık. Ama bu süre içerisinde denizde hiç gemi görmedik. Harp zamanı tabii. Alman denizaltıları, İngiliz denizaltıları. Fakat bir gün batıdan çok büyük bir hastane gemisi geldi. Derken bir tane de güneyden geldi. Bir mil arayla demirlediler. Gemilerin biri Alman, biri de İngiliz bandıralıydı. Alman gemisi Akdeniz'den, İngiliz gemisi de Mısır tarafından gelmişti. Yüzlerce savaş esiri değiştirilecekti. Okul komutanımız Kurmay Albay Asım Şimit vardı. Benim de halamın oğlu olurdu. Mübadele komisyonu başkanı olarak atanmıştı. Bir akşam evvel Alman gemisindeki İngiliz esirlerden biri ölmüş. İngilizler de inatçı ya, Almanlara diyorlar ki biz size bir tane eksik vereceğiz. Komutan güzel İngilizce konuşurdu, tarafları anlaştırdı ve esir değişimi gerçekleştirildi. Gemilerin yine biri batıya, bir de güneye yönelerek gittiler. Buna benzer bir esir değişimi İzmir açıklarında da olur. İkinci Dünya Savaşı dönemi içerisinde. Onunla ilgili çok bilgim yok. Onu İzmir Belediyesi için
araştırmayacak. Ama bu röportajı siz yapmıştınız.
Evet, bunu ben yapmıştım. Geliyoruz 1964'e. 1964'te de Kıbrıs'ta olaylar var. Ve Kıbrıs'taki olaylar Ocak'tan itibaren tırmana tırmana devam eder. Ve en sonunda yaz ayları geldiğinde Erenköy kuşatılır, jetler oraya müdahale ederler ve sonrasında da ünlü bir Johnson mektubu vardır Amerika'dan Türkiye'ye gelen. O mektubun gelmesi ve İsmet İnönü'nün o mektuba aynı dozda verdiği yanıt diplomasi tarihine de geçmiş anekdottur. Ocak 1964'teki başlayan hadiselerle önce Münferit Asayiş hadiseleri olarak başlayıp tırmanan sürecin ilk ayları. 1970'e geldik. New York'un grip salgını nedeniyle 33 kentimizde okullar tatil edilmiş.
Evet, şimdi de pek çok kentimizde okullarımız tatil ama bu sefer kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla demek ki grip salgını ilk defa mı bu kadar tehdit edici olmuş acaba da okullar tatil olmuş?
Biz eskiden üşüttük derdik, sonra grip demeye başladık ama asıl grip bu virüslerin sebep olduğu. Hı-hı. Bu 1970'teki de mutlaka böyle bir önlem alındığına göre viral sebepli bir şey olsa gerek. Evet. Yoksa üşütüp de o iki gün evde nane limonla toparlandığımız hastalıklardan farklı. 1976, 7 Ocak'ta yerli otomobile zam yapılıyor. O dönemin zaten binek arabalarda 3 tane efsane arabası var. Bunlardan ikisi olan Murat 124 71 bin liraya yükselmiş fiyatı. Anadolu arabalarında 73 bin liraya yükselmiş.
Peki üçüncü araba hangisiydi?
Renault.
Renault'du evet. O zaman hala var ama artık Murat 124 ve Anadolu gerçekten tarih oldular değil mi? Kontraplak gibiydi o Anadolu, hatırlıyorum ben.
Anadolu Fiberglass'tan fakat hazır konusu açılmış. Onun bir STC-16 modeli vardır. Spor bir modeldir o. Bir de lakabı var STC'nin açılımı. Sarı Türk canavarı diye. Çünkü sarı siyah renkli olanı çok makbuldü. Şu an dünyadaki araba koleksiyon tutkunlarının sevdiği bir araba o. Çünkü az sayıda üretilmiş.
Peki var mıdır hala o koleksiyonerlerin ellerinde?
Mutlaka. Mutlaka. Türkiye'de bazı şahsi araba koleksiyon sahiplerinin İstanbul'da, Sütlüce'de.
Evet.
Çok yalnız bir arabadır. Onun bir iki ayrıntısı var da onu da başka bir zaman denk geldiğinde.
Peki paylaşalım o zaman.
1982'ye geldik. 9 Ocak'ta Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Boğazı'ndaki seyir trafiğini soldan sağa almaya karar veriyor. Ve bunun uygulamasının başlangıç tarihi olarak da 1 Mayıs 1982 seçiliyor. Ben çocukluğumda konuşulurdu. İstanbul Boğazı niye İngiltere'deki karayol trafiği gibi soldan gidiyor diye. Hatta bununla ilgili zaman zaman tehlikeler yaşandığı anlatılırdı. Hı hı. Bir de biliyorsunuz 70'lerin sonlarına doğru Independent isimli bir tanker Boğaz'ın girişinde Haydarpaşa açığında bir diğer yük gemisiyle çarpıştı. Aylar hatta bir yıl kadar yandı söylenirdi. Çok uzun süre duman tüttü ve çok ciddi bir tehlike atlatmıştı İstanbul. 1987'ye geldik. 29 Nisan 1986'da Çernobil nükleer santralindeki kazayla birlikte bir radyasyon sızıntısı yaşandı. O günleri yaşayanlar hatırlarlar. Üstünden bir sene geçtikten sonra 5 Mayıs'ta...
Çaylar radyasyonlu değil diye evet, içildi o dönemde değil mi?
Hatta evlerden önce ılımura, tarçına geçmeye çalıştık. Ama tabii Türkiye'de çayı günlük hayattan, evlerden, iş yerinden çıkarmak mümkün değil. Yani evet, biz aslında Erzurumluyuz, anne baba tarafı. Yani biz 2 gün falan dayanabildik ılımur. Sonrasında çaylarla ilgili yapılan ölçümde 5 Mayıs 1987'de yüksek miktarda radyasyon tespit edilince Mayıs ve Haziran sürgünlerinde yani kazadan hemen hemen bir sene sonra 56 bin ton çay imha ediliyor. Sonuna geldik, vefat haberleri var. 9 Ocak 1964'te Profesör Halide Edip Adıvar vefat ediyor. Hı hı. Ateşten gömlek ve vurun kahpeye... İngilizlerin timeless dediği yani zamana bağlı olmayan her dönemde hemen hemen her kültürde okuyana bir şeyler ifade edebilecek çok önemli 2 tane romanı. Şair, gazeteci ve yazar Cemal Süreya vefat ediyor. Onun Üstü Kalsın şiirini müsaade ederseniz okumak istiyorum.
Lütfen, çok memnun oluruz.
Tanrı'ya sitem ediyor ama tabii ömrün sonuna gelmek de kolay bir duygu değil. Ölüyorum Tanrım, bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir. Üstü kalsın.
Demiş. Çok güzel renkli bir ifade. Evet, edilmiş gerçekten.
Ve bestecimiz Adnan Saygun 6 Ocak 1990'da vefat ediyor. Onun da meşhur Yunus Emre oratoryosu var. Hı hı. Oradan da eğer izin verirseniz bir ezgi dinletmek isteriz.
Elbette. Tabii şu anda dinleyicilerimiz sanıyorum dinlemeye başladılar. Yunus Emre Oratoryosu'ndan bir bölümü dinliyoruz.
Yalancı dünyaya konup geçenler ne söylerler ne bir haber. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisini
böylece kaybettiklerimizi saygıyla, rahmetle analım. Aa, tabii tarihte bu hafta değineceğimiz belki çok fazla şey vardı ama biz içlerinden sadece birkaçını derledik sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için. Aslında tüm bildiklerimiz bir gün gelecek ki tarih olacak değil mi Sayın İstemiyan Varış?
Bir gün geldiğinde hem tarih olacak ama geçen haftaki ilk programda da bahsetmiştik. Kırgızların o atasözü geçmiş, geleceğin de öğretmeni aynı zamanda. Hı hı. Bir de güzel bir şey, güzel günleri eskiden hatırlamak. bazı hadiseleri tekrar gözden geçirmek. Geçmişi, tarihe şöyle sahip çıkmak lazım. Bir de toplumların da bir vefa duygusu var. Nasıl insanlar birey olarak birbirimizden hani vefalı davranışlar bekliyoruz. Ülkenin, dünyanın veya insanlığın yaşam tarzına, yaşantısına veya karşılaştığı sorunları aşmasına katkıda bulunmuş insanlara da bütün toplumların hı-hı, gerçekten bir vefa borcu da var. Evet. Tarih neşeli de bir konu. Çok sevdiğiniz eski bir şarkıyı dinlemek gibi, yani güzel şeyler, evet, de hatırlatır, keyifli şeyler de.
Ama öğrenciler bazında baktığımızda tarih pek de öyle değil herhalde. Bunun nedenlerini de ilerleyen programlarımızda tarihte bu haftaya, evet, bakarak konuşabiliriz. Çünkü tarih yazmak, tarih yapmak kadar aslında zor değil.
Ve çok büyük bir sorumluluk. Evet. Olayları olduğu gibi tarafsız bir gözle aktarmak gerçekten tarihi yazan kişilerin kendilerinden sonra belki asırlar boyunca devam edecek çok ciddi bir sorumdu.
Evet. Şimdi önümüzdeki hafta o zaman tarihte bu haftalara bakmaya devam edeceğiz. Hı-hı. Yine sizinle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı ile birlikteydik. Bu haftada tarihte bu hafta bölümümüzde ve yine müzikle devam ediyoruz programımıza.
Canın sağ olsun, söyleyene değil söyletene bak demişler. Yazdım sana çok şarkı, yazarım bir o kadar daha. Umduğumla değil bulduğumla gitin demişler. Seni bana nereden göndermişler? Nasıl olup da kalbime ekle. Ama olsun, oyunlarından çok öğrendiğim var. Ama olsun, zaman durur sana aşkım durmaz. Ama olsun, oyunlarından çok öğrendiğim var. Ama olsun, zaman durur sana aşkım durmaz. Öğrendiğim var. ama olsun. Oyunlarından çok öğrendiğim var. Ama olsun, zaman durur sana aşkım.
...5.39'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve Hayatın Sesleri'nin son stüdyo konuğunu stüdyomuza aldık. Bilim ve teknoloji konularında bilim yazarı Sayın Serpil Yıldız bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, sigaradan konuşacağız. Daha doğrusu elektronik sigaradan konuşacağız. Çünkü sigaranın zararları saymakla bitmiyor. Akciğer kanserine yol açtığını biliyoruz. Kalp rahatsızlıklarına yol açtığını biliyoruz. Ve sigaraya bağlı komplikasyonlar nedeniyle yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ama sigarayı içmekten de vazgeçmiyoruz. Hadi bırakalım dediğimiz dönemde karşımıza işte bazı alternatifler çıkıyor. Yerine bir şey koymak istiyoruz. Zararları olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Evet, teknolojinin insanlara sunduğu hizmetlerden bir tanesi de elektronik sigara. Günümüzde e-sigara içicilerinin sayısı hızla artıyor. İçenler normal sigarayla kıyasladıklarında e-sigarayı daha sağlıklı bulduklarını söylüyor. Bunun yanı sıra...
Öyle mi peki?
Biraz sonra onları inceleyince konuşacağız zaten. Normal sigaradan rahatsız olan pasif içiciler de bu e-sigara dumanından rahatsız olmadıklarını çok sık dile getiriyorlar.
Evet, örneğin burada bu stüdyo ortamında bile o elektronik sigara içildiğinde gerçekten ne kokusuyla, değil mi?
Siz
de rahatsız olmayacaksınızdır.
Alışılmış bir takım şeyleri, tepkileri ve reaksiyonları bekliyorsunuz. Yani aklınızdan geçen şey sigaranın verdiği zararları e-sigaranın vermediği yönünde. Ama isterseniz önce şeye başlayalım. Yani hani bu e-sigara hayatımıza nasıl girdi? Nereden yol aldı, bu güne kadar nasıl getirdi bizi?
Önce bir girdi, sonra bir yok oldu, şimdi tekrar girdi,
evet,
aslında.
Evet, bu tamamen ticari mekanizmaların işleyişiyle ilgili. Elektronik sigara ya da kısaca e-sigaranın babası aslında Amerika kökenli, yani Amerikalı Herbert, hı hı, Gilbert adında bir adam. Aygıt'ı geliştiriyor ve 1963 yılında patentini alıyor. Ancak şöyle bir durum var, geliştirdiği aygıt da bir duman çıkışı söz konusu değil.
Evet.
Dolayısıyla dumansız ilk sigarayı yapmış oluyor.
Nedir onun içindeki?
Anlatacağım onu, evet, da. Daha sonra Çinliler devreye giriyorlar ve 2000 yani yaklaşık bundan 13 yıl kadar önce dumanlı elektronik sigarayı üretiyorlar, patentini, hı hı, alıyorlar ve bu gelişme bence elektronik sigaranın insan yaşamına karışmasındaki kilometre taşlarından biri oluyor.
Evet.
Farklı adlarla anılıyor elektronik sigara, yapay sigara, e-sigara, pilli sigara, likit sigara falan gibi bir takım isimlerde
normal
alıyor.
Sigaraya da benzeyenleri var,
tabii,
beyazı var, siyahı var, işte çektiğinizde ucunda ışık yanıyor.
Farklı boyutta olanları, hı hı, var, bir
incesi var, kalını var, değil mi?
Evet, yani hani o tamamen tasarımlı.
Hatta o içindeki nikotin oranı bile işte high diye işte yükseği var, düşüğü var,
onlar
ortası var.
Onlar da hepsi ayarlanabilir durumda. Bu alet aslında yani boyutu ve şeyi ne olursa olsun pille çalışan bir alet. İçinde buhar oluşmasını sağlayan bir mekanizma kurulmuş. Bu mekanizmanın içinde bir tane hava sensörü var. Bir tane entegre devre bulunuyor. Bir de atomizer adını verdiğimiz, içinde alkaloid sıvı denen kartuş eleman, hı hı, bulunuyor. Çok kabaca işleyişi şöyle. Siz içinize havayı çektiğinizde içeri giren havayı algılayan sensör hemen entegre devreyi harekete geçiriyor. Entegre devre bir akım oluşturuyor. Oluşan bu akım, bizim eskiden hani tungsten lambaların içinde bulunan bir tel vardı,
evet,
ya. O teli çarpıyor, onu harekete geçiriyor, ısıtıyor. Isıtan tel kartuşun içindeki alkaloid denen sıvıya tepki veriyor. O sıvıdan soğuk buhar çıkıyor. Siz o buharla birlikte dışarı bir şey üflüyorsunuz. Yani içinde, bu buharın içinde tabii, ya da daha doğrusu bu alkaloid sıvının içerisinde bulunan maddeler glikol, etanol, su, aroma ve nikotin yer alıyor.
Söylenene oysa hani göre... biz sadece nikotin aldığımızı biliyoruz bu buharla
yani
birlikte.
Yani tek başına nikotin değil, muhtemelen onu tatlandırmak gerekiyor. Nikotin tek başına oldukça acı, hı-hı, ve hani hoşa gidecek bir madde değildir diye düşünüyorum, evet, muhtemelen. O yüzden de böyle bir takım tatlandırıcılar yer alıyor.
Şimdi fazla çekildiğinde sıvı nikotinin vücuda fazla girdiği söyleniyor. Bazıları da diyor ki ben az içiyorum, onun için bana çok fazla
elektronik sigaradan. Şimdi şöyle, elektronik sigarayı tasarlayanlar ve bunu ticarileştirenler elbette bu konulara da bir takım çözüm alternatifleriyle geliyorlar. Elektronik sigarada tabii belirli bir üst limitte olmak koşuluyla aşağıya, yani nikotin oranı sıfıra kadar giden cihazlar mevcut. Zaten bu nedenle de hani insanların sigarayı bırakmasında bir araç olarak görülüyor. Şimdi e-sigaranın elbette olumsuz yanları yeni yeni ortaya çıkıyor ama yaygın olarak söz edilen olumlu yanları...
Gerçekten bıraktırabiliyor mu? Böyle bir olumlu yanı var mı?
Bir takım istatistikler var. Ben size hemen şeyi söyleyeyim. Örneğin 2012-2013 yıllarında Catania Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada 300 gerçek sigara içicisi denek olarak kullanılmış. 12 ay e-sigara kullanımının sonunda deneklerin %9'u sigarayı bırakmış.
Hmm.
Bu bir istatistik veri. Evet. Bilimsel olarak kanıtlanmış. Şimdi peki e-sigara satıcıları ya da e-sigarayı içenler... Bunun olumlu yanları için neyleri öne sürüyor? Normal sigarada bulunan ve insan vücudu için zararlı olan kanserojen maddeleri içermediği iddia ediliyor. Duman üretmediği için karbon monoksit gibi 4000'e yakın kimyasal içerikli ve zararlı maddeleri çevreye yaymıyor. Bu da mantıklı çünkü bir kağıt yok, yanma olayı yok. Pasif içiciler için ve çevre için kısmen zararsız olduğu söyleniyor ama bu çok açıklanmış, çok netliğe kavuşmuş bir ifade değil. Bunlar
halbuki
üreticilerin
zararları,
evet,
da var.
Evet, bir takım zararları var.
Peki bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi nikotinin de, vücudumuzun nikotine de ihtiyacı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla biz vücudumuzun nikotine olan ihtiyacını onu... buradan karşılıyoruz diyorlar içiciler tabii.
Tabii ben bu konuda uzman değilim. Çok net bir şey söyleyemem ama insan vücudunun nikotini alabileceği başka bir dolu madde var. Özellikle ülkemizde patlıcanlar
tabii.
Alıyorsunuz demektir. Yani bunlar tabii içicilerin ve üreticilerin ortaya koyduğu bir takım savunma mekanizmaları olarak da görülebilir, algılanabilir. Bir de hani birine engel getirdiğinizde onu savunacak bir takım kavramları da geliştirecektir.
Nikotinin Alzheimer'ı önleyici bir etkisi olduğu da söyleniyor. Ben bir sigara içiyorum, savunuyorum diye düşünmeyin lütfen.
Yani
bunları sadece öğrenmek amaçlı soruyorum.
Söylenen çok şey olabilir tabii ama söylenenlerin hani bilimsel kanıtlarını ortaya, hı-hı, koymak gerekiyor. Ben tamamıyla bu açıdan ve perspektiften bakılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu bir olumlu tarafı, yangın çıkarma tehlikesinin az olduğunu iddia ediyorlar ama e-sigaralarında ara sıra hem şarj edilirken hem de kullanılırken
patladığını, değil mi? Evet.
Ve hatta yangın ve yaralanmalara yol açtığı da biliniyor. Sigara bırakmayı konuştuk zaten az önce.
Ama bu da farklı bir bağımlılık kazanıyoruz belki elektronik sigarayla.
Tabii sonuçta bir madde alışkanlığınızı sürdürecek bir araç. Aslında sigara içicilerinin çoğu maddenin kendisinden ziyade el ve dudak alışkanlıklarıyla
evet,
da ilişkili. Elektronik sigara nikotin seviyesini sıfıra düşürdüğünüzde bir miktar daha o şeye katkı sağlayabiliyor. Şimdi e-sigara konusunda tabii çok fazla sayıda bilimsel araştırma yok. Ancak yapılan yeni araştırmalar bazı önemli konulara dikkat çekiyor.
Ne
bunların
gibi?
Başında da örneğin çalışmalardan birinde, yani yine bir akademik çalışmada nefes darlığına yol açtığını kanıtlıyor. 2012 yılında Atina Üniversitesi'nde yapılan çalışma 10 dakika e-sigara kullanımının nefes alıp verme sırasındaki hava yolunun gösterdiği direnci sigara kullanmayanlarda %182'den %206'ya, eğer siz bir sigara kullanıcısıysanız ve e-sigaraya dönüş yapmışsanız o zaman da %176'dan %220'ye çıkarttığını görüyor. Yani 10 dakika bir sürede sizin nefes alma, verme yolunuzu etkiliyor olumsuz olarak. Ama bir çalışma daha var. Bu acayip dikkat çekici bir şey. Şimdi genel olarak hani başında da söyledik. E-sigara içicileri ne yapıyordu? Havaya buhar üflüyor. Hı hı. Siz de atıyorum o ortamdasınız ve hiç rahatsız olmuyorsunuz. Neden? Çünkü size zararsız olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi sıkı durun. Geçtiğimiz Ağustos ayında Dünya Cumhuriyeti Hakemli Dergilerinden birinde bir çalışma yayınlandı. E-sigara özellikle pasif içiciler için tehlikeli olabilir diyor bu çalışma. Çalışmayı yapan araştırmacılar bu karşılaştırmalı bir çalışma yapıyorlar. İşte dünyaca ünlü bilinen normal sigara markalarıyla Avrupa'da çok sık satılan ünlü bir e-sigara markasının çıkarttığı dumanı ve buharı karşılaştırıyorlar. Şeyde araştırmanın sonunda aslında duman ve buhar açısından yani ki kanserojen özellikler bakımından kişilerin maruziyetinin e-sigarada %10 daha az olduğunu buluyorlar bulmasın ama bu arada çok önemli bir şey daha keşfediyorlar. O neydi da şu, e-sigara içicilerinin buharında zehirli ağır metaller saptanıyor. Bunların başında krom ve nikel geliyor. Arkasından da daha az bir oranda kurşun ve çinko yer alıyor. Böylece aslında pasif içiciler için sandığımızdan çok daha fazla
evet.
ağır metal.
Peki bağımlılık yapma riski ne kadar?
E-sigaranın evet. mı? E-sigara bağımlılık yapan bir şey değil bana göre. Yani hı-hı. sizin geçmişten gelen nikotin bağımlılığınız onun bir belirleyicisi oluyor.
Kaldı peki ki, bu arada nikotin bantları ve nikotinli sakızlar da var bunu yapabilecek.
Evet ama işte el ve dudak hikayesi evet. orada çok önemli bir etken oluyor. Kaldı ki e-sigaranın zararları konusunda dünyaca girişimler de başladı. Hatta Dünya Sağlık Örgütü e-sigaranın uluslararası platformda tıpkı pronun ve sigaranın aşağılanmasını uygulayan önlemleri getirdiği gibi e-sigarada bu tür önlemleri getirecek. Çok yakında bir raporla bunu duyurdu. Sanıyorum önümüzdeki günlerde e-sigara içicilerinin başı daha fazla derde girecek. Tıpkı normal sigara içicileri gibi.
O zaman 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ymüş. Biz 9 Şubat'a kalmadan bugün itibariyle 9 Ocak itibariyle bırakalım bitsin gitsin
evet,
diyoruz.
Evet bence de yapılabilecek daha en sağlıklı şey bu günlerde diye diyelim.
Ve çok teşekkür edelim teşekkür bugünkü ediyorum. Değerlendirmeleriniz için. Sağ olun, var olun. Ama sizi bırakmıyoruz Sayın Serpil Yıldız. Biz haftanın başından beri dinleyicilerimize radyonun kendileri için neler ifade ettiğini sormuştuk. Pek çok dinleyicimizden iletiler geldi. Çok teşekkür ediyoruz katılan tüm dinleyicilerimize. Hatta bunlardan birkaçını paylaşmak istiyorum. Almanya'dan Necati Sezer bir dost, bir arkadaş, aynı zamanda bir rehber demiş radyo için. Yine Almanya'dan bir başka dinleyicimiz Ali Rıza Tenlik hayatın bir parçası, sizin sesiniz bizim sesimizdir demiş. Serap Kaçar görünmezliğin eşini ruhun anladığı en güzel dil demiş. Handan Torun şimdiki sosyal medyanın hiçbiri yoktu sabahlara kadar radyo dinler gençliğim demiş. Berfu Cebeci sonraki şarkı bana gelsin o zaman deyip heyecanla beklemek demiş. Handan Taşıyan arkası yarın radyo tiyatrosu demiş. Gülçin Günçiçek Kutlu Ata kulaklarımdan kalbime giden yol bir başka aşk demiş. Miray Karabiber Yalçın bu iş yoğunluğunda akıl sağlığımı korumamı sağlayan en güzel icat demiş. Ve bir başka dinleyicimiz Levent Erçin radyo ana dili çocuk anılar, öneriler demiş. Ve daha pek çok da bir dinleyicimiz pek çok şey söylemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ancak şöyle biz kurağımızı şöyle sizden rica edelim. Tabii. Bakalım hangi dinleyicimiz bizden
şöyle
kazanacak?
Alttan
lütfen.
Çekiyorum. Radyo hakkında tabii herkesin kendine özgü bir yanısı vardır. Benimki de çocukluk zamanlarımda içinde böyle sesleri sahibini aradığım bir nesneydi. Evet, kurağımızın sonucunu açıklıyorum. Ali Rıza Tenlik Bey,
Evet, Almanya'ya gidiyor o zaman armağanımız. Evet, hayatın bir parçası sizin sesiniz bizim sesimizdir demişti Sayın Ali Rıza Tenlik. Kendisini kutluyoruz.
Ben de.
Radyomuz sanatçılarının hazırladıkları altyapılı çok güzel CD'lerimiz var. Onlardan birini Sayın Ali Rıza Tenlik'e gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz yarışmamıza katıldığı için. Size de çok teşekkür ediyoruz
çok Sayın teşekkür
Serpil
ediyorum.
Yıldız. Hem konuğumuz olduğunuz için hem de kura sonucumuzu belirlediğiniz için. Sevgili dinleyicilerimiz, bilim ve teknoloji konularında bilim yazarı Sayın Serpil Yıldız'dı. Bu haftanın son konuğu. Bizler bu haftalık bu kadar diyoruz. Program yapımcılarınız sevgili dinleyicilerimiz Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bu haftalık bu kadar derken pazartesi günü Hayatın Sesleri'nde yine yeniden sizlerle olmak dileğiyle, yeni yarışmamızda da yine birlikte olmak dileğiyle İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.